O protokolün en sonuna durdum. Tabii nereden tanıyacak genç bir muhabirim. Böyle yanındakilere döndü, bu kim?
Biraz evvel komünizmden bahsettiniz. O komünist ülkeler, yani Sovyet. Fakat o Sovyetlerin dağılması komünizmin bittiği anlamına gelmedi. Yani hala komünizm felsefesini yaşatmak isteyen örneğin terör örgütleri var. Mesela PKK bunlardan biri, değil mi?
Tabii PKK'nın kuruluş nedeni Marksist-Leninist bir örgüt olarak kuruldu. Fakat bu Marksist-Leninist yapısını korumaya da gayret ediyor veya görüntüde gayret ediyor. Laikliği yanlış algıladığı kesin. Çünkü hani laiklik öncelikli tercih sıralamasına girmiş vesaire falan. Tabii tehlikeli olan Kürt milliyetçiliğini de empoze ediyor. Ve sol radikal düşüncelerle nasyonel sosyalist düşünceler arasında çok ciddi geçişkenlikler vardır siyasal açıdan. Eğer solun içine ulusalcılığı ve milliyetçiliği aşırı empoze ederseniz, sol olmaktan çıkar, nasyonel sosyalizm veya faşizme dönüşür. Ve bir İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın veyahut İtalya'nın yaşamış olduğu veyahut sonra da Franco İspanyası'nın yaşamış olduğu sorunlar bunlar. Benim gördüğüm tıpkı Baas rejimi gibi PKK'da da sol zemini ayakta tutmakla beraber Türkiye'nin Beyaz Türkler çizgisinin yaptığı gibi bir faşizme doğru da savruluş söz konusu. Çok ciddi bir problem Kürtler için. Ama Kürtler kadim bir ulus ve o ulusun bu tuzağa düşmediği de çok açık ve net belli
Evet.
oluyor. O yüzden.
Kürtlerle ilgili konu Kürt kardeşlerimize gelmişken sizin yazınızda bir sözünüz şu an aklıma geldi de. Bu Kobani için ayağa kalkan terör grupları nihai aslında istedikleri başarıyı elde edemeler. Tabii orada çok fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, şehitlerimiz oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama istedikleri esas hedefte başarılı olamadılar. Siz bir yazınızda buradaki başarıdaki büyük payı ben Kürt kardeşlerime
Zor
veriyordum
Spas
dediniz.
diye, evet, onlar da
Çok
teşekkür ettim.
önemli bir konu
Çünkü
çünkü...
istatistiki olarak bakacak olursanız bile Selahattin Demirtaş ki bu çağrıyı yaptı biliyorsunuz. 10 Ağustos seçimlerinde yaklaşık 3 milyon veya 3 milyonun üstünde bir oy aldı. Bu insanlar onu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediler Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Saygımız sonsuz. Ama demek ki Selahattin Demirtaş'ı demokrasinin içinde iyi bir adam olabileceği düşüncesiyle desteklediler. Ama onun ayaklanma çağrısını 3 milyon kişi karşılamadı. 3 milyon kişi desteklemedi. Hatta tam tersine 13-20 yaş grubu, bir takım bindirilmiş gençlik grupları dışında bütün Kürt halkı, Diyarbakır'da olsun, Batman'da olsun, İstanbul'da olsun, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla evde oturmayı ve o çağrıya da soğuk bakmayı, Şanlıurfa'da olsun, Antep'te olsun tercih etti. Bu esasında Kandil'in yenilgisidir. Ve Selahattin Demirtaş'ın da yenilgisidir. O bunu sonraki habire terlediği basın toplantısında gayet iyi anlamıştı. Çünkü herkes şunu soruyor. Diyarbakır'da o gençlik grupları neden Kürt esnafın malını, mülkünü yağmaladı? O esasında sokağa inmeyen Kürt vatandaşa o örgütün bir cezalandırmasıydı. O esnafı niye yağmalıyorsun sen? Niye marketlere dalıyorsun? Niye? Çünkü o marketlerin de sahipleri ve onun gibi milyonlarca Kürt kardeşimiz evinde oturmayı tercih etti. Ve ortada sadece marjinal, vandal, insanların malına, mülküne ve canına kıyan bir grup kaldı. Ve ondan sonra da tabii yıkım siyasi anlamda.
Şuna anlamak istiyorum. Madem PKK Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor ki edemez dediğiniz zaten inançlı ve kadim bir ulus yani Marksistle komünizmle hiçbir alakası olmuyor. Onların üzerinde bir silah dayatması olduğu belli. Neden bizim bazı aydın diye kendini tanıtan yazarlarımız veya çizerlerimiz sanki Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi onları gösteriyor.
Meşru temsilcisi olarak asla kabul edilemez. Eğer bugün meşru temsilci arıyorsak yine de HDP yani parlamentodaki milletvekilleridir bölgenin temsilcileri. Ama sadece onlar da değildir. Hayır, onlar da sadece onlar da değildir. Bugün AK Parti'nin içinde, CHP'nin için, CHP'de yok tabii orada hiç oy almadığı için. Ama sonuç itibariyle Kürt kökenli yüzlerce milletvekili var. Onlar da esasında bir çözüm sürecinin muhatabıdırlar. Onların da görüşlerine rağmen hiçbir şey yapılamaz bu ülkede. Bu açıdan baktığınız zaman esasında AK Parti'nin bir 81 ilde eşit oranda oy alan ve her ilden milletvekili çıkarabilen parti kapasitesi göstermesi esasında Türkiye'nin bütünlüğünü sağlayan en önemli faktördür. Cumhuriyet Halk Partisi belirli bir bölgeden milletvekili çıkarıyor. Milliyetçi Hareket Partisi belli bir bölgeden milletvekili çıkarıyor ama AK Parti bütünlüğüyle çıkarıyor.
Evet.
AK Parti'yi yöneten kadro kendi meclis grubundaki Kürt milletvekili içinde aynı zamanda düşünce üretmek zorunda. Diğer partilerin böyle bir kaygısı gördüğümüz kadarıyla kalmamış durumda. Bu yönden baktığınız zaman muhataplık açısından bence meclisteki AK Partili Kürt milletvekilleri de en önemli oyunculardan, aktörlerden biridir. Bütün bu denklemlerdir.
Çünkü PKK'nın ölüm listesinde olan AK Partili yöre milletvekilleri var. Ben bizzat tanıyorum.
Tabii. Yani çok doğaldır bu. Çünkü o bir terör grubu. Terör grubu insanları baskıyla oyalıyor. İnsanları boykot etmeye çağırdı. Hiçbir şey olmadı. Üstelik boykot etmeye çağırdı. Referandum da en çok ona yaradı. Yani.
Evet.
Çünkü demokratikleşmenin yolu açıldığı için o KCK davalarında şurada burada falan filan hukukla beraber. Ama benim 30 yıllık bu meslekteki 40 yıllık da hani 30 yılı PKK ile geçti. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman salt onları bir sorunun tek meşru sözcüsü olarak görmedi. Görmememiz lazım. Çünkü orada insanlar bundan da rahatsız. Şanlıurfa'daki insanların bana anlattığı bir sürü öykü var. Zafiyetler var. Ve insanlar diyorlar ki biz demokrasi istiyoruz ama güvende de olmak istiyoruz. 15 yaşındaki bir çocuk köyüme giderken kimsin sen? Göster bakayım kimliğini falan. Yani
evet.
Zor iş bu. Bunun dengelerinin korunması gerektiğini yine yazmıştım son
evet.
Yazımda. O gün Sayın Başbakan Davutoğlu özgürlük güvenlik dengesinin
evet.
Ne kadar önemli olduğunu belirten bir grup toplantısı yaptı. Yani bu iki unsurdan birini ıskalarsanız başınız belaya giriyor. Güvenliği ıskalarsanız da başınız belaya giriyor. Özgürlüğü ıskalarsanız da. Bunun normal bir demokratik hukuk devletindeki dengesini korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı emniyetçiler, bazı mülki amirler anladığım kadarıyla çözüm sürecini ya benden kaynaklanmış olmasın bürokratik hassasiyetiyle çözüm sürecinde biraz bu güvenlik, o bölge için konuşuyorum, güvenlik hassasiyetlerini biraz törpülemişler gibi gözüktü bana. Ama şimdi tabii yeni getirilen uygulamalarla falan daha bir dengeye oturur.
Ya bazı basın kuruluşlarında ben yani bayağı harlı bir şekilde yani savunucusu gibi Kobani'ye silah yardımı yapılsın, işte PYD'ye silah yardımı yapılsın, yani bir değişik bir ya bir duruş gördüm ben bu.
Ya Kobani esasında çok büyük bir kanser gibi yerleşmiş durumda şu anda. Virüsün veya kanser hücrelerinin nereye kadar yayılacağını bilemiyoruz ama Suruç'un hemen yanı başında Mürşit Pınar sınır kapısının orada bir hücreyle karşı karşıyayız. Anormaliteler var. Ben orada görev yaptığım için kaynaklarla görüşme fırsatım oldu. Mesela 200 bin kişi kaçtı diyoruz. Doğru mudur? Yani 200 bin kişi kimden kaçtı? IŞİD'den kaçtı. Tamam, IŞİD çok kötü bir örgüt. Kelle kesiyor. Kadınlara tecavüz ediyor vesaire vesaire. Bunların hepsinin öykülerini biliyoruz ama 2500 IŞİD'liden 200 bin kişinin kaçması normal değil. Yani her birine birer pompalı tüfek verseydik 50 bin silahlı adam olurdu orada. Edindiğim bilgi PYD'nin bu insanları da göçe teşvik ettiği ve Kobani sınırından bir Halepçe çıkarmaya çalıştı. Çünkü onların planlaması anladığım kadarıyla 200 bin Kürt kardeşimiz buraya dayanınca biz 24 saat bile geç kalsak orada katliam olacaktı sınırda. Ama biz 3 saatte açtık sınırı. Oradaki Tuğgeneral komutanla konuştum. Ya diyor beklemem gereken sınırın diyor 12 yerinin telini ben açtım diyor. Yani ne yapsın evet. adam? Evet. Yani o sınırı esasında teli o bekliyor ama evet. teli kesen de aynı Tuğgeneral. Çok insani, çok vicdani bir operasyon. Bu bütün hesapları alt üst etmiş anladığımız kadarıyla. Evet. Devamında Şanlıurfa valisinin sınıra yakın 3 Türkiye Kürt köyünü boşaltmış olması büyük bir badireden kurtarmış. Çünkü o köyleri boşalttıktan 7 saat sonra 3 köye toplam 28 avam mermisi düştü. Bu 50 ile 70 arasında masum köylümüzün ölümü Türkiye'nin de angajman kuralları da gereği sınır ötesi harekat yapma zorunluluğunu getirecekti. Büyük provokasyonlar önlendi orada. Bütün amaç Türkiye'yi o coğrafyaya sokmak. O bütün amaç Türkiye'yi Halepçe katliamı gibi bir katliama göz yummuş bir devlet haline getirmek. Yani bir nevi Tayyip Erdoğan'ı Saddam Hüseyinleştirmek. Bunlar ama işin kötü yönü şu. 200 bin insan üzerinden yapıyorsunuz bunu. O zaman sizin için insanın hiçbir önemi yok. O insanlar sizin için sadece bir piyon.
Tabii.
Biz ise onları insan olarak görüyoruz. Çocuk olarak görüyoruz. Birer insan olarak giriyorlar bizim sınırımıza.
Buna muhalefet edenlerin ki siyasi partilerden de var. Mantığı nedir? Yani
ne?
1,5 milyon insanı biz nasıl aldık? Hani istemiyoruz. Burada bir mantık var mı? Yani vicdani ve insani bir şeyin dışında.
Valla eğer vicdan ve insanlıkla da değil siyaseten kendinizi Çankaya veya Nişantaşı'na bağlamışsanız Beyaz Türk hassasiyetlerinizle böyle cümleler kurmanız normaldir. Ama sonuç itibariyle o 1,5 milyon insan onurlu bir milletin çocukları. Daha düne kadar hepsi işinde gücündeydi. Tarlalarında çalışıyorlardı, diş doktorluğu yapıyorlardı, doktorluk yapıyorlardı.
Tabii. Bir anda teknikerlik
yapıyorlardı. Düşün. Kendi aileleri ve çocuklarıyla beraber sizin benim gibi bir hayatları vardı. Hiçbir insan durup dururken ya ben buradan bavulu toplayayım hatta çıplak ayakla Kobani'de olduğu gibi komşu ülkenin sınırlarını zorlayayım demez. Demek ki bu insanlar yaşamsal anlamda çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Peki o sorunu çözebilecek misiniz? Hayır. O zaman ne yapacaksınız? Öldürüleceğim diyen insanı içeri almak zorundasınız. Evet.
Ya ben bir mantık bulamıyorum. Hayır, mantık o yüzden yok. Soruyorum. Ne gibi bir mantıkları olabilir?
Mantık yani yok. Mantık, güvenlik mantıksızlık mantığı daha yüksek bunu... ve vicdansızlık da var tabii. Buradaki 1,5 milyon insan 77 milyonluk Türkiye için komik bir rakamdır. Ama 4 milyonluk Lübnan için 1,5 milyon mülteci çok büyük bir rakamdır. Eğer orantılarsanız yani sizin 10-12 milyon mülteci almış gibi durumdur Lübnan. Lübnanlı bir şey demiyor, Ürdünlü bir şey demiyor. Bize ayıp değil mi yani?
Tabii.
Hem sen bölgesel güç diyeceksin, hem Osmanlı'nın evladıyım diyeceksin. Tarihim diyeceksin, kültürüm diyeceksin, ekonomim diyeceksin, ordum diyeceksin. O zaman büyük devlet gibi davran. Hayır, büyük değilsen de büyük devlet gibi davranma ama gördüğümüz kadarıyla büyük devletiz. Evet. Ve 1,5 milyon insan Türkiye'de ekonomik yıkıma da yol açmadı. Yunanistan'a 1,5 milyon adam gönder ne hale geleceklerini tahmin edebiliyorsunuz. Bütün bunlara baktığınız zaman o mülteciler veya sığınmacılar üzerinden politika üretenlerin küçük siyasetçiler olduğunu görürsünüz. O kendi ülkesinin dinamiklerine de güvenmiyor, kendi ülkesinin insanına da güvenmiyor. Ve ona göre bir Tuhaf bir politika yürütüyor.
Zaten bütün ekonomiyi, politikayı, her bir konuyu, Büyük Türkiye'yi de bir tarafa bıraksak bile bir Müslüman insan olarak biz bunu asla sırtımızı çeviremeyiz buradaki kardeşlerimize. Kapımızı asla kapatamayız. Bu bizim vicdani sorumluluğumuz zaten. Ben bir de şunu öğrenmek istiyorum sizden, yani çözüm açısından. Şimdi yine sizin deyiminizde Kobani'ye yönelik hava saldırılarının aslında İngiliz ve Amerikan ittifakının da farkında olduğunu söylüyorsunuz. Hani bir sonuç getirmeyeceğini. Yine bu bağlamda 2011'de Arap Baharı ile başlayan Suriye'nin iç savaşıyla, yıkımıyla sonuçlanan bir savaş coğrafyasının yani bölge yıkımını getirdiği ve şu anki küresel güçlerin bu bölge yıkımını engellemeye gücünün yetmediğini söylüyorsunuz. Peki hem IŞİD hem de PKK terör örgütü hem de Orta Doğu'nun şu durumu silahla, bombalamalarla bir şekilde sonuç alamayacağımız ortada. Yani siz tecrübeli bir gazeteci olarak sonuç nedir sizce? Yani çözüm ne olabilir? Şimdi bizim neyin üstünde durmamız lazım?
Tabii oynanan oyunun çok fazla parçalı kompartımanları var. Bir düşünün, bir yataklı trende gidiyorsunuz ve her kompartımandan ayrı sesler çıkıyor. Öncelikle Irak ve Suriye coğrafyasında yaşanan olayların 1982'ye dönük İsrail'in Yinon planı vardır.
Evet.
Yinon planında bu kadar güçlü Arap devletlerinin İsrail'in güvenliği açısından ciddi sorun yaratacağı ve bunların bir şekilde parçalanması gerektiği öngörülüyor. Ve onlardan ikisini başardılar. Artık hiçbir zaman bir Suriye ve Irak olmayacak. Oradan belki de 6 tane devlet çıkacak, haritalar yeniden çizilme şansını yakalarsak. Bakın, herkes Orta Doğu'da haritalar yeniden çiziliyor, yandık derken ben bir tek başıma şunu söylüyorum. İnşallah haritaların yeniden çizilebileceği bir noktaya geliriz.
Evet, tabii olur.
Çünkü haritanın çizilmesi demek savaşın sonlanması anlamına gelir. Eğer biz haritanın çizilebileceği noktaya ne kadar geç gidersek veya bunu çeşitli korkularla ne kadar ertelersek bölgedeki halkların kanaması durmaz. Bu madde bir. Artık net ve kesin gerçek bildiğimiz anlamda Irak ve Suriye'nin olmadığıdır. Buraya dönük bir siyasal, içinde haritaların da olduğu bir siyasal projeyle yaklaşmamız gerekiyor ve Türkiye bunu yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni, NATO'yu, Rusya'yı, İran'ı, herkesi bir masada bu proje üzerinde çalışmaya davet ediyor. Ama dikkat ettiğim bir şey var. Bölgeye dışarıdan müdahale etmiş bütün güçler daha henüz bir siyasi projeye hazır değiller. Onlar şu an için savaşın devam etmesinden yanalar. Ve tırnakları sökülmüş Baas rejimleri, mollalar, IŞİD, Şii milisler, Hizbullah, yerel mollalar, genel mollalar, dini liderler falan, bütün bunlarla bir arada olmaktan memnunlar ve kontrollü kaosu sürdürmeye çalışıyorlar. Burada demir leblebi olan tek şey Türkiye. Çünkü Türkiye bölgeye demokrasi şemsiyesi altında bir çözüm önerebilecek tek ülke. Düşünün, bölge ülkelerinden yola çıktığınız zaman Mısır, Suudi Arabistan veya İran'a baktığınız zaman bu üç devletin de burada yaşanılan kaosa demokrasi şemsiyesi altında herhangi bir önerisi olamayacağını görüyorsunuz. Halbuki Türkiye birikimiyle ve şu andaki demokratikleşme süreciyle, çoğulcu demokrasiye doğru yönlenmiş yapısıyla ciddi bir alternatif olarak insanlığın önünde duruyor. Ben Osmanlıcı değilim. Tarihte bir şey bir defa olur, ikincisi komediye dönüşür. Ama demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin şeffaf sınır politikalarıyla beraber Orta Doğu'da eski Osmanlı coğrafyasında çok rahat belirleyici bir rol oynayacağını artık hepimiz görüyoruz.
Evet.
Bunu Amerika da görüyor, Rusya da görüyor, hepsi görüyor.
Biraz da telaşları
keşke
ondan
bizde
olabilir.
Demokrasi olmasa onlara göre veya keşke demokrasiyi zorlamasaydık. Mesela burada da askerler falan olsaydı işleri çok kolaydı. Çünkü alternatifsiz bırakmış olacaklardı. Ama şu anda dikkat et. Ben Kobani'de de işte Kürt siyasetçilerle de konuştum. Dedim, Kobani'deki 200 bin Kürt nereye kaçtı? Güney'e kaçmadı. Kaçabilir miydi? Kaçabilirdi. Nereye geldi? Buraya geldi. Niçin geldi? Çünkü burada demokrasi şemsiyesi altında rahat edeceğine inandığı için geldi. Ve onları çocuklarına yüzer kişilik gruplar halinde bir sinema salonunda çizgi film seyrettiren bir devlet karşıladı. Bu çok ciddi bir alternatiftir Orta Doğu için. Bunun Osmanlılıkla alakası yoktur. Osmanlı bizim sadece o insanlarla olan akrabalığımızı oluşturuyor. Ama bugünün Türkiye Cumhuriyeti demokratik şemsiyesi, kurumları, kuruluşları ve yönetimiyle bölge için çok ciddi bir alternatif.
Evet.
Daha doğrusu alternatif değil, bölgenin olması gereken şeyi biz vaaz ediyoruz. İran, Şii radikalizmi, Sünni, Suudi Arabistan, Sünni radikalizmi, El-Sisi radikal laikliği. Herkes bir şeyi vaaz ediyor o insanlara. Ama bu vaaz edilenlerin hiçbiri o insanların çözümü olmuyor. Bir tek çözüm biziz. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri güvenlikli bölge önerimizi bile kabul etmiyor.
Evet.
Yani o kadar net ki tavırları. Suudi'yi ve İran'ı daha çok seviyorlar. Bizi sevmiyorlar.
Kimler etmiyor? Neokonlar mı?
Hepsi.
Hepsi bir değildir onların. Hani bir
neokonlar. Yani radikal unsurlar kolay dövülebilir. Türkiye'yi dövemezsiniz. Çünkü Türkiye bir demokrasi ülkesidir. Ne yapabilirsiniz? En fazla algı operasyonları yaparsınız. O da bir ay sürer. Ondan sonra yalan ortaya çıkar. Halbuki karşınızda mesela böyle daha radikal, antidemokratik bir Türkiye olsa, oh ne güzel, onu alırsınız, saç tavada pişirirsiniz. Yani bugün İran'a ne yapıyorlarsa veya diğer unsurlara ne yapıyorlarsa. Bu Medeniyetler Çatışması'nın yazarı, mesela burada basın toplantısında vardım ve Türkiye'nin demokrasiyle buluşmuş eklektik yapısından nefret ediyordu. Niye? Çünkü onun sistemine uymuyor. Medeniyetler Çatışması deyince Türkiye'nin ya radikal İslamcı olması lazım ya bir şey olması lazım. Yani istemiyor böyle bir şey. İnsanlara şey yapıyorlar. O yüzden işimiz zor bu bölgede.
Yine sizin bir sözünüz aklıma geldi de İslam'la demokrasiyi yan yana koymak istemediler. İslam'la terörü yan yana koymayı
asla
tercih ettiler
istemiyorlar.
Diye.
Asla istemiyorlar. Ama işin tuhafı, hani onlar belirli nedenlerden istemiyorlar. İslam'la terör onların işine çok kolay geliyor.
Halbuki İslam demokrasi gerçekten.
İslam'la demokrasiyi yan yana getirdiğiniz zaman o zaman bütün İslam coğrafyasıyla ilişkilerinizi en azından NATO üyesi Türkiye gibi bir noktaya taşımanız gerekebilir. Biz çok özel bir örneğiz. Ama şu daha vahim. Türkiye'de entelektüel geçindiğini sana biraz önce senin de ifadenle. İnsanların da Araplarla demokrasiyi bir araya getirememe gibi bir tuhaf, ırkçı ve yanlış inançları var. Halbuki Araplar kadim bir ulustur. Çok kültürlüdürler. Nobel'e kazanmış çok daha fazla Arap vardır Türk'ten.
Endülüs dönemini okumamışlar mı?
Yani Endülüs'ü ayrı vesairesi ayrı çok büyük bir medeniyetin insanlarıdırlar. Ve bence dünyada şu anda çoğulcu demokrasiyi en çok hak eden ulusların başında geliyorlar. Çünkü 70 yıldır bu adamların tepesinde davul çalınıyor. Diktatörlerle, Baas rejimleriyle, şunla bunla. Demek ki bu insanların bu demokrasiye hepimizden daha çok hak ettiğini düşünmek zorundayız. Ama bizim meslektaşlara bakıyorum. Zaten Orta Doğu'da demokrasi olmuyor. Demokrasi Hindistan'da var. Hindistan'da olan bir demokrasi niye Orta Doğu'da olmayacak?
İslam'ın özünde demokrasi var zaten.
Yani Hindistan'da var olan bir demokrasi niçin burada olmayacak? Tabii. Hintliler Araplardan çok üstün bir ırk mı yani? Hayır. Ama İngilizler Hint Yarımadası'nın o şekliyle bir arada kalmasının yolunun demokrasi olduğunu keşfetmiş. Onlara bu eğitimi vermişler ve onları rahat bırakmışlar. Ama sen burada Muhammed Mursi'yi seçimle oturtuyorsun oraya. 3 gün sonra altını süpürüyorlar. Kim süpürüyor? Darbeyi destekleyen bir süper güç. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman niye insanlar, Araplar zaten demokrasiden anlamaz. Kim anlar? Niye yani? Dünyada insanlığı demokrasiden anlayanlarla anlamayanlar arasında ikiye mi böleceğiz?
Bir de demokrasiden ne anladıkları da tartışma konusu. Çünkü bazen oluyor ya.
Irkçı yaklaşımlar bunlar. Gizli faşizm, örtülü faşizm. Ne yazık ki bunlar böyle yaklaşımlar. Araplar demokrasi için ayaklandı ve emperyalizm Latin Amerika'da bu işi başaramadığı için Orta Doğu'da başardı. Latin Amerika'da demokrasi yükselince bir anda eski sol hareketlerin hepsi cumhurbaşkanlığı makamına oturdular. Ama emperyalizm Latin Amerika olduğu için onların yükselişini durduramadı. Baktı ki ya bu Latin Amerika'da bu kadar demokratikleşmeyle beraber bana karşı bir sürü insan iktidar oldu. Bunlar Orta Doğu'da da aynı haltı yerse diye düşündü. Muhammed Mursi'den başladı devirmeye.
O zaman yeni Türkiye'nin daha özgürlükçü olması gerekiyor. Değil mi?
Yani Tayyip Erdoğan gözlerine batıyor bu yüzden. Çünkü sırtını sandığa vermiş bölge politikacılarından korkuyorlar. Tıpkı Latin Amerika'daki bugünün Arjantin Cumhurbaşkanı hanımefendiden korktukları gibi. Çünkü sırtınızı sandığa verip halkınız adına konuşmaya başladığınız andan itibaren emperyalizm açısından ciddi bir sorun doğuyor. Ne dedi Arjantinli? Dedi ki sizin dedi finans hırsızlarınızla benim buradaki hırsız politikacılarımın halkımın üzerine yüklemiş olduğu 100 milyar dolar borcu ödemiyorum dedi. Çünkü siz hırsızsınız. Benim devirdiğim politikacılar da hırsızdı. Bu borcu ben size ödemeyeceğim dedi. O gün bugündür kadını öldürmeye çalışıyorlar. Evet. Niye diyor bunu kadın? Çünkü sırtını sandığa vermiş. Arkasında halkının desteği var. Emperyalizmin en sevmediği şey, en nefret ettiği şey sandıkla gelen. Ha Chavez gibi biraz hile hurda veya savaşarak gelse hoşuna gider. Aa bunu tokatlamak kolaydır. Ama bugün Uruguay, Paraguay, Arjantin, Brezilya, Şili başkanlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı tokatlamak mümkün değildir.
Nitekim yani, Amerika'dan Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun başbakan olması istenmedi mesajı onun, verildi ama bizde
Dışişleri Bakanı olması da istenmedi de.
Evet. Neden? Çünkü biraz evvel tahmin ettiniz. Tabii. Türkiye'nin bölgeye örnek olması.
Yine aynı örnekten vereceğim. Arjantin Cumhurbaşkanı Hanımefendi ile Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda arka arkaya konuştular. Dehşet verici bir şey. Sanki paragraf paragraf aynıydı konuşma. Bir açın okuyun. Paragraf paragraf. Sanki ben oturmuşum bunu Arjantinli'ye bunu da Türk Cumhurbaşkanı'na vermişim gibi bir metin okudular. İkisi de arka arkaya. Bu bir tesadüf değildir. Bu dünya küresel siyasetinin başka bir yüzünü gösteriyor. Ve tabii ki sizin dediğiniz gibi demokrasimize bırakın şeyi güçlendirecek ve daha da açacak bir yapıya götürmemiz lazım. Çünkü küresel felaket karşısındaki tek dayanağımız demokrasi. Evet. Öyle bir üzerimizden geçerler ki neye uğradığımızı şaşırırız. Demokrasimizle ayakta duruyoruz şu anda. Bakın Suriye'de ben belgesel yaptım. savaştan 3 ay önce. Halk hiç, sadece demokrasi istedi. İlk istekleri neydi biliyor musun? İnterneti serbest bırak kardeşim. Bunun için adam öldürülür mü?
Tabii. Haklı bir feveran da Orta Doğu'daki.
Bunun için adam öldürülür mü? Fark ettik ki adamın polis teşkilatı yokmuş. Diktatör olduğu için polise ihtiyaç duymamış. Her şeyi askerle hallediyor. Evet. İnternet isteyen genç Emevi meydanına girdiğinde tank ateşiyle karşılaştı. Tomayla değil.
Evet.
Tomayla tank arasında demokrasi farkı vardır. Herkes şimdi böyle Gezi Parkı falan konuşup duruyorlar. Burada gösteri yapan Kürt gençler Toma ve biber gazıyla karşılaşıyor. Irak'ta yapsınlar. Neyle karşılaşacaklarını ben onlara söyleyeyim.
Aslında Amerika'da da öyle. Dur ihtarına vur emriyle karşılık veriyorlar. Yani
bu demokrasilerle diktatörlükler arasındaki en önemli fark, tazyikli su sıkan Toma'yla üstündeki makinalı tüfekten ateş eden tank arasındaki farktır.
Doğru, güzel tarif ettiniz.
Evet.
Budur. Eğer sizin sokağınızda Toma varsa iyi demektir.
Peki.
Toma yoksa... Bilemem.
Ya ben toparlayacağım ama izin verirseniz şöyle bir şey yapmak istiyorum.
Her anlattığınız
size.
Güzel, önemli.
Çok
onları
güzel olduğu için programı ikiye bölüp yapmayı düşünüyorum, eğer sizin izniniz olursa. Toparlayıp son İslam dünyasına geleceğim. Son sorum olarak düşünebilirsiniz. Şöyle, sizin programlarınızdan birinde Gazze, İHH'nın Gazze sorumlusu Mehmet Kaya'ydı.
Tabii,
galiba.
Tabii Mehmet Kaya.
Oradaki
İkimiz mücahit olduk onunla beraber.
Durumu anlatırken gözyaşlarını tutamayıp ağladı.
Ağladı.
Ve oradaki haklı bir noktaya vurgu yapmak istemişti. İslam dünyasının liderleri neydi sistemi?
Doğru.
Yani İslam dünyasının sessizliği neydi sistemi?
Doğru.
Şimdi bütün Orta Doğu'nun durumu böyle, dünyanın durumu böyle. İslam dünyasının sessiz kalmasını siz nasıl karşılıyorsunuz? Yani hep birlikte el ele verip Türkiye'nin belki abiliğinde, önderliğinde birlik olsak daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir dünya ve savaşsız bir dünya olmaz mı sizce?
Bunun siyasi, İslam'la bağlantılı konuşuyorsanız bütün Müslümanların, şu anda sokaktaki bütün Müslümanların Gazze için gözyaşı döktüğünü hepimiz biliyoruz. Ama Suudi Arabistan kralı döktü mü bilmiyoruz. Konu siyasi zeminde ele alınırsa daha iyi. Şöyle, 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Sonra da iş başına ateist, komünist işte böyle bir adamı getirdiler, kukla gibi koydular. Oradan sonra da Müslüman mücahit örgütler CIA'nin desteğinde, bugünkü IŞİD'e varan bir operasyon çerçevesinde Sovyetlerle savaşa başladı. İslam Konferansı örgütü o zaman liderler toplantısında Afganistan'ı Sovyet yanlısı yönetim temsil ediyordu. Düşünsenize yani. İslam Konferansı örgütü cumhurbaşkanları bir araya gelmiş ve Sovyet işgalinin oradaki kuklası, sonradan öldürüldü o, asıldı falan filan bir şey. Türkiye gibi ülkelerde ya dediler ki biz, yani Türkiye, bu böyle olmaz. Bu adam Sovyet'in kuklası, Kabil'de oturduğu için burada geliyor bizim yanımızda. Yani İslam'la hiç alakası olmayan bir adam olarak bari Afgan mücahit örgütlerini de gözlemci statüsünden alalım ki, hani bu adam Birleşmiş Milletler'de ülkesini temsil ediyor diye burada otursun, ama onlar da gözlemci statüsünden şey yapsın. Saddam Hüseyin ve Hafız Esad başta olmak üzere o dönemin Müslüman diye adlandırılan ülkelerinin önemli bir kısmı bu teklifimizi reddetti. Çünkü onlar Sovyetler Birliği ile işbirliği yapmışlar. Sonra biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci olarak sorduk. Ben 80'lerden bahsediyorum. Onu da Suudi Arabistan ve Körfez Emirlikleri reddetti. Kuzey Kıbrıs Türkçü. Niye ya falan oldu. Meğersem Rumlarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok özel ticari ilişkileri varmış. Yani böyle iç içe girmişler falan. Şimdi İslam Birliği retorik olarak güzel bir kavram. Zaten o var. Nerede var? Sokakta var. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın canı yandığı zaman hepimizin canı yanıyor. Budistler Myanmar'da katliam yaptıkları zaman Myanmar bize çok uzak niye falan demiyoruz. Burada Myanmar için, Burma için de ayaklanıyoruz. Ama bütün İslam aleminin birliği veya bütün İslam aleminin bir X konuda Y şiddetinde siyasi kararlılık göstermesi için tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi kendi aramızda siyasi kriterlerimizi iyi belirlememiz lazım. Bu siyasi bir şey, dini değil. Çünkü gördük ki o siyasi kriterleri birleştiremezseniz, Müslüman kimliği altında veyahut Müslüman Müslümana birçok şey de yapabiliyor.
Evet.
Yapabiliyor. Örneğin İsrail'in öldürmüş olduğu Müslüman sayısı Beşar Esad'dan azdır.
Tabii.
Beşar Esad daha çok Müslüman öldürmüştür. İsrail o kadar adam öldürmedi. 73 Yom Kippur'da bile bu kadar adam ölmedi. Arap ordularında. Yani İsrail'in 66 yılda öldürdüğü toplam Müslüman sayısını katladı Beşar'ınki. IŞİD'inki daha da bir katladı. Şimdi bu retorik açısından baktığınız zaman olayın farklı boyutu var. Nedir kriter? Değil mi?
Evet.
Müslüman olmanın dışında. Çünkü Müslümanlık bize bir kültürü getiriyor. O kültür zemininde bizim bir başka kriterleri de bunun yanına eklememiz gerekiyor. Tabii ki demokrasi. O yüzden ben şimdiden söyleyeyim, yazacağım bir yazıda Sayın Davutoğlu'na önerim şu olacak. Türkiye mutlaka Malezya, Endonezya, Pakistan vesaire gibi, Tunus gibi, hatta Fas gibi, meşruti krallıktır ama demokrasi evet, iyidir. Ürdün gibi iyi kötü bütün zorlamalara rağmen demokrasiyi ayakta tutan Müslüman ülkelerle farklı bir lobi etrafında birleşmemiz gerekiyor. Yani dünyaya şunu göstermemiz lazım. Bosna gibi, Bosna Hersek gibi. Şunu, dünyaya şunu göstermemiz lazım. Kardeşim siz IŞİD'i, Hizbullah'ı falan filan öne çıkarıp habire bir şeyler söyleyip duruyorsunuz ama burada dev gibi bir coğrafya var ve bu coğrafyada da insanlar demokrasi için çok ciddi mücadele veriyor. Endonezya 225 milyon. Malezya, biz, yani Bosna, Tunus, bunlar çok önemli kavramlar. Hatta Azerbaycan, gerçi başkanlık seçimleri sonuçlarında bir takım problemler yaşıyoruz ama sonuç itibariyle sivil toplumun gelişmesi için mücadele edilen coğrafyalar bunlar. Şimdi böyle bir İslam kriteri, yani kendi aramızdaki kriterleri iyi oluşturmamız lazım. Yoksa benim ülkemin şu anda Suudi Arabistan kralıyla yapabileceği hiçbir şey yok. Onunla aynı zeminde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece petrol verirse verir, biz de parasını öderiz. Aynı kriterde dünyaya aynı bakmamız mümkün değil. Biz Muhammed Mursi için ayağa kalktık. Adam El-Sisi'ye 7 milyar doları birinci gün verdi. Şimdi böyle bir dünyada nasıl kriterlerinizi toparlayıp X bir konuda birlikte hareket edeceksiniz. O iş siyasi. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Nasıl? Yani ne yapabiliriz ki bunlarla? Ha onların halkları mutlaka ki bizim savlarımızı daha doğru şey yapıyorlardır ama önce o hanedanların oradan gitmesi gerekiyor.
Tabii.
Bence fazla bile kaldılar. Çünkü çok yetişmiş, iyi eğitim almış nüfusları var. Çocuklarını Amerika'larda okutuyorlar. Sonra o kız çocuklarını Amerika'da okuyan kız çocuğuna araba kullanması için ehliyet vermiyor. Böyle bir aptallık olabilir mi? Ve biz bunu çekmek zorunda mıyız?
Yine dönüp dolaşıp Türkiye'nin vereceği örnek ve eğitime gelecek. Şöyle ki bahsettiğiniz İslam dünyasındaki bir bağnaz düşünce hakimiyeti var. Evet. IŞİD gibi bir şeyleri doğuran, yani arkasında zihniyet var, o elimin zihniyeti var. O zihniyeti eğiterek nasıl Türkiye demokraside model, neden model? Çünkü Müslümanlığı, değil mi, ılımlılığı, kişiliği model olduğu için.
Evet.
Biz Türkiye olarak onlara gerçek dini, gerçek Kur'an İslam'ını öğreterek o bağnazlığı ortadan kaldırıp, dediğiniz gibi Türkiye ondan demokrasi zaten. O örnekle bir eğitimle bunu yapabiliriz.
Eğitimle yapabiliriz ama gözden kaçırmamamız gereken bazı gerçekler de var. Yani birincisi oradaki siyasi otorite ve mollalar ve şeyhler sistemleri var. Onların mutlaka işte demokratikleşmeyi, hı hı, bunun için, evet, istiyoruz. Yani demokratikleşme, onların sesinin kısıldığı ve normal insanların konuştuğu bir zemin yaratır. Bir de tabii önümüzdeki problem şu. Ben daima bir ülkede tarım dışı işsizlik oranlarını takip ederim. Hedefimdeki ülke açısından. Tarım dışı işsizlik oranı bir ülkede %14-15'e doğru çıktı. Tarım dışı diyorum ama. Yani tarımı bir kenara bırakarak. Orada radikallerin sesi daha yüksek çıkar. Mesela Türkiye'de şu anda tarım dışı işsizlik oranı %12. Bu risk çizgisinde. O yüzden ok meydanında bir takım çocuklar ortalığa dökülüyor. O yüzden bir çağrıyla 44 kişi ölüyor. Yani normal bir ülkede 44 kişi ölmemesi lazım, değil mi? Ama ölüyor. Niye? Çünkü sizin tarım dışı işsizlik oranınız %12 ise orada her türlü eğilime ve radikalizme hazır genç bir nüfus var demektir. %14'ü geçtikten sonra kaosa gider iş. Şimdi Pakistan'dan Bangladeş'e, ne bileyim ben, Çeçenistan'dan Afrika'daki Müslüman toplumlara kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada %20-25, %30, %40, %50 işsizlik oranlarıyla yaşayan ekonomili ülkeler var. Somali gibi mesela. Somali'deki sorunu çözmeden IŞİD'i çözemezsiniz. Çünkü orada savaşanların yarısı belki de Somalili. Veyahut Pakistan veya Afganistan'daki sorunu çözmeden de IŞİD'i çözmeniz, evet, mümkün değil. Çünkü hepsi birden geliyor. Bizim burada çok ciddi sorunlarımız var İslam coğrafyası açısından. Radikalizm, işsizlik de şey. Nitekim Güneydoğu coğrafyasına gittiğiniz zaman Batı veya Akdeniz veya Karadeniz'e göre daha yüksek bir genç işsiz rakamıyla karşılaştığınız için Hakkari'de rahat edemiyorsunuz. O potansiyel mutlaka kendini bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin tarım dışı işsizlik oranını %9,5 seviyesine hızla düşürmesi gereken bir yeni ekonomik reform ve yapılanma dönemine girmemiz lazım ki hükümet bunu fark ettiği için sürekli ekonomide yeniden yapılanma ve yeni, yani rant ekonomisi bitiyor, sanayi ekonomisi. Niçin? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti akıllı bir devlet. Akıl üzerinden yönetilir bizim ülkemiz. Duygular üzerinden yönetilmez. Tarım dışı genç işsizlik oranının %12 sınırına vardığı an inşaat sektöründen sanayi sektörüne geçişi hemen planlar. Çünkü onun artışı demek sizin İstanbul'da rahat yaşayamayacağınız anlamına gelir. Evet. Bilimsel anlamda. O yüzden yapacak o söylediğiniz şey, hı hı, sadece eğitimle çözebileceğimiz bir şey değil. Ama tabii ki bir başlangıçtır.
Evet, evet, bir yerden, hani bir yerden eğitimden mi kastımız zaten, hı, bizde hani Kur'an ahlakı güzel bir ahlak. Güzel bir ahlakın temelinde, evet, diğerlerinde çok rahatlıkla oturabilir diye düşünüyoruz. Yani biz ümit varız inşallah, tabii, Müslümanların tekrar yani birlik olacağından, kardeş olduklarını hatırlayacağından.
Spontane oldu. Spontane oldu. Sizin güzel bilinmeyen şeyleri anlatmanız, anekdotlar değerli, güzel bilgiler sizi bulmuşken.
Ben geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle sorularımızı yanıtladınız. Şeref verdiniz, geldiniz. Çok çok teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık.
İnşallah. Peki, bir programımızın daha sonuna geldik değerli izleyenlerimiz. Ardan Zentürk'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar yeni bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın inşallah.